8. ayrım, sayfa 85. Derin abiler, Necdet Pekmezci. Eyfel'in bir ayağı. Mete Bey, Haziran 1984'ün ilk cumartesi günü Ufuk ve Tayfun'la görüşmek ve aylık masrafları karşılamak için Viyana'ya uçtu. Yanında Ufuk'un ismini belirttiği ülkücü MT vardı. Onları Viyana'da Paris'ten gelen Ufuk ile işi dolayısıyla o anda Almanya'da Kassel'da bulunan gümrükçü karşıladı. Mete Bey gideceği yerlere gümrükçünün Alman plakalı otosu ile gitmeyi daha kolay ve güvenli buluyordu. Ufuk da bir süredir ısrarla görüşmek istiyordu. Mete Bey Ufuk'un psikolojisini tahmin edebiliyordu. Ufuk ve ekibi onları dosta düşmana kabul ettiren başarılı eylemler yapmışlardı. Ufuk'un bu duyguyu Mete Bey'le paylaşmayı arzu etmesinden tabii ne olabilirdi? Ayrıca hapisten tahliye olan Tayfun da görüşme arzusunu iletmişti. Tayfun Mete Bey'i telefonla aradığında gözden düştüğünü ima eden sözler sarf etmiş, Mete Bey ona böyle bir şeyin olmadığını belirtmişti. Belli ki Tayfun da Mete Bey'i başından geçenleri iletmek, izah etmek istiyordu. Viyana'ya indiklerinde Ufuk'un ekibinden birkaç kişi MT'yi alarak götürdüler. Mete Bey ve Ufuk gümrükçünün arabasına binerek şehre indiler. Kafevari bir yere oturup bir müddet havadan sudan konuştuktan sonra faaliyet konularında uzun uzun sohbet ettiler. Ufuk ona son gelişmeleri ve Alfordville'deki çalışmaları anlattı. Olay tahmin edeceğimizin çok üstünde bir tepki yaptı. Tahribatı gördükten sonra gurur duyduk. Elimizde şu an sadece bir kalıp mevcut. Gönül isterdi ki malzemenin bize ulaşması için bu kadar süre beklenilmesin. Karşımızdakiler bu şoku atlatmadan birkaç tane daha eylem yapalım. Düşüncenizi biliyorum ama inanın bu malzeme yakalanırsa bir kalıpla on kalıpla tehlikesi ve sonuçları yönünden bizim için aynı. Bir şeyi açıklamak zorundayım. Taban eylem için beni devamlı olarak sıkıştırıyor. Siz ise beni devamlı frenliyorsunuz. Bizim günümüz, saatlerimiz neler yapacağımızı araştırmak ve düşünmekle geçiyor. Tam her şey hazır oluyor, sizden hiçbir şey yapmamamız için talimat geliyor. Bugüne kadar bize verdiğiniz bütün yerlerin araştırmasını yaptık. Açık konuşalım. Anladığım kadarıyla siz hedefleri tek şahıslardan seçiyorsunuz. Yalnız resim, iş adresi ve ev adreslerini de verin. O zaman işlerini bitirelim. Hedef olmayınca arkadaşlar sükutu hayale uğruyorlar. Malzeme ve hedef verin, sansasyon eylem yapalım. Mesela Eyfel'in bir ayağını tahrip edelim, müzeye koyalım. Fransız halkını ve bilhassa sağcı Fransızları tahrik edelim. Göreceksiniz Ermeniler o zaman pes edeceklerdir. Normal Ermeni halkı ve Fransız hükümeti eylemci Ermenileri mutlaka diskalifiye edeceklerdir. Bunu son olayda gördük. Düne kadar Ermeni eylemini tasvip eden Fransız halkı, herkes kendi kavgasını kendisi yapsın, Ermeniler de gidip Ermenistan'da yapsın diye yorum yapmaya başladılar. Ayrıca hükümet Orly katliamının sorumlularını cezalandırmazsa neticeye de katlamak zorundadır dediler. Yılmaz Güney'in adresini veren. Şu anda son derece elverişli bir ortamdayız. Türk solcular Ermenilerle iç içe, bütün gösterilere katılıyorlar. Yılmaz Güney en olmayacak şeyleri yapıyor. Biz elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Adres verin, şunlardan birkaç tanesinin işini bitirelim. Göreceksiniz Türk solu ve Ermeni dayanışmasını sıfıra indiririz. Sizin de yakından bildiğiniz gibi arkadaşlarım ve ben sizden aldığımız parayla geçiniyoruz. Bilhassa bize verdiğiniz araştırma ve takip görevleri son derece masraflı oluyor. Siz bize sadece kişi başına 4000 frank ödüyorsunuz. Ama unutmayın ki bu paranın yarısından fazlası benzin, yemek, içmek ve otel masraflarına gidiyor. Size telefonda söyledim. Son mitingleri takip ederken arabalarımıza koyacak benzin parası dahi yoktu. Biz ayrıca 3 ev kirası ödüyoruz. Gördüğünüz gibi paramız yetmiyor. Para yetmeyince ben tabana hakim olamıyorum. Adamın yaşamak için paraya ihtiyacı var. Ben 4 aydır kiramı verememiştim. Devlete ait bir evde oturuyorum. Paramız yetersiz olduğundan haraç alırız. Bugüne kadar öyle yaşadık, mecburduk. Hepimiz kaçağız ve yaşamak zorundayız. Bizi anlamaya çalışın. Viyana'da açılan lokanta maalesef bizi tatmin edecek maddi olanak sağlamıyor. Dükkanı 2 aya kadar devredeceğiz ve parasını size iade edeceğiz. Kaza yapan otomobil. Mete Bey Ufuk'un açık ve samimi konuşmasından etkilenmişti. Kendisine açık ve samimi konuşmana teşekkürler. Malzeme konusunda gerekeni yapacağız. Gerekli teknik düzeltmeler için de hemen teşebbüse geçeceğim. Hedefler konusunda maalesef bizler de imkansızlıklardan dolayı şahıs hedeflerin kimlikleri ve adresleri ve otoplakaları yönünden sıkıntı çekiyoruz. Sizlerin bilemeyeceği nedenlerden dolayı eylem emirlerinde çok itinalı davranmak zorundayız. Ancak davamız Ermenileri bu konuda pişman edene kadar devam edecektir. Son aylardaki gelişmelerin yeni araştırma ve takiplerin çok masraflı olduğunu kabul ediyorum. Bu ihtiyacın sağlanması için her türlü çabayı göstereceğim. Deşifre olan otomobili bir daha devreye sokmayın. Kaza geçiren oto için gerekli harcamayı yapın dedi. Soner Yalçın Reis adlı kitabının 216. sayfasında kaza yapan otomobilin öyküsünü şöyle anlatıyordu. 1983 kışının başlarında Fransa'da Hacı adındaki bir tanıdıklarının Volkswagen kaplumbağa arabasıyla Poitiers'den Paris'e giderken geçiriyorlar bu kazayı. Aniden karşılarına bir tır çıkıyor ve direksiyonu kıran Hacı arabanın 3-4 takla atmasına sebep oluyor. Eylemleri devam ettireceğiz. Ben şahsen arkadaşlarım maddi nedenlerle başka işlere tevessül etmelerini hoş bulmuyorum. Bu tür işler hem size hem de operasyonumuza zarar verebilir. Bunu bana açıkça ifade ettiğin için sana teşekkür ederim. Viyana'daki lokantanın umduğumuzu vermediğine üzüldüm. Devreni yaptıktan sonra satış parasını başka bir işte kullanmak üzere herhalde sizde bırakırız. Kendi otomobillerinizin deşifre olmaması için bundan sonra casing, takip ve eylem günleri, sahte pasaport ve oturma kartlarıyla oto kiralamanız uygun olur. Liechtenstein. Aynı akşam yemek yedikten sonra saat 8'de Liechtenstein'e gidip Tayfun'la yani Mehmet Şener'le görüşmek üzere gümrükçünün arabası ile yola çıktılar. Gece yol üzerinde konakladıktan sonra öğlene doğru Liechtenstein'e geldiler. Tayfun kararlaştırılan kafede kendilerini bekliyordu. Sarılıp öpüştüler. Mete Bey ona geçmiş olsun dedi. Tayfun yanında polis ve mahkeme evraklarını da getirmişti. Onları Mete Bey'e göstererek anlatmaya başladı. 27 Ekim günü stokladığım malzemeyi bulunduğu yerden alarak malum hedef için gerekli fünye ve kalıpları ayırdım ve malzemeyi hazırladım. Bu malzemeyi otosunu kullandığım arkadaşım Metin'in Mercedes'inin bagajına yerleştirdim. Geriye olmayacak malzemeyi de ikiye bölerek bir bölümünü şifreli çantaya, diğerini de sizin malzemeyi getirdiğiniz torbaya koydum. 28 Ekim günü arkadaşım D. Çelik'ten evinin anahtarını kız götüreceğim bahanesiyle istedim. Anahtarı aldım. Kendisine parası olmadığını bildiğim için 50 frank verdim. Yanımda getirdiğim şifreli çantayı kendisine kapalı olarak vererek ben bugün akşamüstü Zürih'e gidiyorum. Sen bu çantayı akşamüstü gelecek olan arkadaşıma ver dedim. Bir süre oturduktan sonra akşamüstü Mercedes oto ile hareket ederek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hediyesini vermek için hedefin olduğu kasabaya gittim. Evinin üstündeki evde düğün olduğu için etraf çok ışıklandırılmıştı ve giren çıkan çoktu. Bu sebeple saat sabahın 4'üne kadar beklememe rağmen fırsatını bulup bombayı koyamadım. Geri döndüm, malzemeyi bagajdaki diğer malzemenin torbasına koydum ve yattım. Bu arada Destan Çelik çantada beyaz zehir olduğundan şüphelenerek kendi durumunu poliste sağlamlaştırmak ve ilticasını kabul ettirmek için evinde bir çanta olduğunun ihbarını 28 Ekim günü evden çıkar çıkmaz yapıyor. Fakat polis ihbarı nazar itibara almıyor ve gelmiyor. Bunun üzerine sabah tekrar telefon ederek ihbarını tekrarlıyor. Bu arada ben kalktım ve sokağa çıktım. Arkadaşları gördüm. Fransa ve Almanya'dan gelmişlerdi. Paraları ve oturma müsaadeleri olmadığı için devamlı gezer ve 3-5 gün arkadaşlarda kalırlar. Onlarla oturdum. Bana gelmek istediler. evimin müsait olmadığını, mimli olduğunu ifade ettim. Baktım kırılıyorlar, mecburen onları eve getirdim. Onları evde bırakarak alışverişe çıktım. Polis beni yolda çevirdi, eve geldik, orada da polisler vardı. Arkadaşları oturma müsaadesi olmadığı için mahkemeye sevk etmek üzere aldılar. Dört polis evi en ufak detayına kadar araştırdılar, hiçbir şey bulamadılar. Ben evde bir şey olmadığı için protesto ettim. Ama aklıma çantanın Destan Çelik tarafından polise verildiği gelmedi. Beni karakola götürdüler. Evden çıkarken arkadaşıma ceketimi alıp içindekileri saklamasını ve Mercedes'in bagajını boşaltmasını ve içinde bulduklarını yok etmesini söyledim. Kendimden emin olarak karakola gittim. Orada bana çantayı gösterdiler, açmamı ve içindekileri izah etmemi istediler. Çantayı tanıdığımı ama şifresini bilmediğimi, hele içindekini hiç bilmediğimi ama belki eroin olabileceğini ısrarlar üzerine söylemek zorunda kaldım. Çantanın Ankara'dan gelen Ahmet Demirci, gümrükçünün kod adlarından biri, adındaki uzun boylu, çok iyi giyimli bir şahsa ait olduğunu, bana fazla bagajı olduğu için dönüşünde alacağını söyleyerek bıraktığını ve bana arada sırada para yardımı yaptığı için emaneten aldığımı ve çantayı Destan Çelik'e, ben birkaç günlüğüne gidiyorum, burada yokum, benim sol taraftan düşmanım çok, çantayı emaneten sen sakla, çalınırsa mahcup olurum diye verdim dedim. Elçiliği havaya uçurmak kolay. Tayfun konuşmasının devamında, bu arada D. Çelik ihbarında daha ileri giderek benim muhtemelen bu malzeme ile konsolosluğu uçurabileceğimi ifade etmesi üzerine polis sorguyu bu yöne teksif etti. Ben olayı anında hatırladım ve hiçbir şey saklamadan işime geldiği için açıkladım. Bir süre önce D. Çelik'in bir işi için Zürih konsolosluğuna gitmiştik. Elimizi kolumuzu sallayarak içeri girdik, kimse bir şey sormadı. İçeride tek görevli yoktu. Bunun üzerine ben, bak görüyor musun, belki 30 tane konsolosluk görevlisi öldürüldü, hala bir tedbir yok. Biri bombalarla gelse asansöre bir tane, panik içinde merdiven altına bir tane koysa binayı toptan götürür. Bizim başımıza ne geliyorsa ihmalden demiştim. D. Çelik hemen bu olayı ihbarına monte etmiş, beni 5 ay hücrede tecrit ettiler. Günde sadece yarım saat yürümek için avluya çıkardılar, çok nazik davrandılar. Savcının emriyle sadece devamlı ve ısrarla sorgu yaparak aynı şeyleri yüzlerce defa tekrar tekrar sordular. Onlara Ahmet Demirci'nin fantom resmini çizdirdim. Bir süre sonra inanmaya başladılar. Zaten ispat için delilleri kalmamıştı. Ben tevkif edilince arkadaşlar evden ceketimi ve cebimdekileri almışlar. Ayrıca Mercedes'in içinde bulunan çantayı da almışlar. İçindekileri görünce endişelenerek çantayı şehir dışında çalılığın içine atmışlar. Polisin beni aldığı gün Mercedes olsa benim olmadığı için akıllarına bagajı araştırmak gelmemişti. Bu benim hayatımı kurtardı. Fakat bu olayda asıl can alıcı nokta hapse girdiğimin bir ay sonrası savcılıktan gelen bir yazıda arkadaşlarımın attığı çantanın 7 Kasım günü çalılıklarda bulunduğunu ve içindeki patlayıcıların özelliklerinin D. Çelik'in evinde bulunan çantadan çıkan malzeme ile aynı olduğundan bahisle bu konunun benden sorulması talep ediliyordu. Dikkati çeken nokta, yazıda da gördüğünüz gibi çantada bulunan susturuculu silahtan katiyetle bahsedilmiyordu. Devamlı olarak lütfen doğruyu söyle, malzemeler aynı, hangi tarafa yardım ediyorsun, Ermenilerle ilişkin ne diye ısrar ettiler. Ben de hiçbir şey bilmediğimi, ikinci çantayı beni provoke etmek için çıkardıklarını veya Ahmet Demirci'yi ele geçirdiklerini, beni de bu suça iştirak ettirmek için uğraştıklarını söyledim. Öyleyse beni A. Demirci ile yüzleştirmelerini ve onun benim suçum olmayacağını söyleyeceğini ısrarla ifade ettim. Olayın İsviçre gibi bir ülkenin kanunlarına ters olduğunu ve çıkınca basın toplantısında açıklama yapacağım tehdidini savurdum. Suçluluğum ispat edilinceye kadar suçsuz olduğumun kabulünü istedim. Bildiğiniz gibi şimdi serbestim. Davam sona erinceye kadar haftada 2 kere polise görünmek zorundayım. Beni şu anda isteğim üzerine İsviçre'de sağcı tanımlanan bir avukat savunuyor. Ama pek güvenemiyorum. Adam ne de olsa İsviçreli. Beni Türkiye'ye iade edebilirler. Onun için sizden ricam, lütfen benim dosyamla meşgul olun. Zira ben Türkiye'de hapiste yatarken beni dışarıda suç işlemekle itham etmişler. Bunun sebebi belli. O zaman yakalanmış arkadaşlar benim İsviçre'de olduğumu bildiklerinden, bana ulaşılmayacağı düşüncesi veya zorlamaları nedeniyle benim ismimi veriyorlar. Beni arattılar ve hakkımda dava açan savcının da bu adam suç isnat edildiği tarihte Türkiye'de cezaevinde yatıyormuş diye araştırmak aklına bile gelmiyor. Ben oraya gelebilsem aynı gün tahliye olurum ama biliyorsunuz gelemem. Hele benim konsolosluk uçuracağım şeklinde haber Türk adli makamlarına ulaştıktan sonra bu benim için çok zor. Lütfen bana dolaylı olarak yardımcı olun. Bana en zor gelen, arkadaşlarımın ve dostlarımın konsolosluk uçuracağımı duyduktan sonra bana yüz çevirmeleri. Her şeye tahammül edebiliyorum ama bu benim geçmişimi zedeliyor. Biliyorsunuz tam 5 ay bir hücrede yattım. 2 aydır gözetim altındayım. Hiçbir gelirim yok. Üstümde başımda hiçbir şey kalmadı. Polisler evimi alt üst ettiler. Bana ait ne var ise tahlil için el koydular. O kadar ki çalılığa atılan çanta bulunduğu zaman evime gelerek oradaki toprağın parçalarını benim halılarda aramışlar. Yakalandığım zaman tahrip kalıplarının zerrelerini tırnaklarımın içini kazıyarak ve tahlil ederek aradılar. Evin her tarafı elektrik süpürgeleriyle aranmış. Hiçbir suç unsuru bulamadılar. Bu da benim hayatımı kurtardı. Avukatım burada kalma şansımın bir İsviçreli kızla evlenmeme bağlı olduğunu söyledi. Ben örf ve adetlerle yetişmiş, geleneklerine bağlı bir kişiyim. Burada nasıl evlenebilirim? Hiçbir muhitim yok. Dans lokallerine gidemem, dans bile bilmem. Durumum zor. Gümrükçüye telefon ederek kendime elbise gömlek istedim. Üstümde bu gömlek ve pantolondan başka bir şey yok. Beni eskiden tanıyan arkadaşlarım bana bakıyorlar. Eskiden benim baktıklarım şimdi bana bakıyor. Hayat bu. Bizim dayanışmamız bu. Mete Bey bu arada Tayfun'un getirdiği bütün savcılık ve mahkeme dosyasını okumuştu. Almanca resmi dokümanlar ifadesini doğruluyordu. Tayfun'dan bu dokümanları sonra İstanbul'a verdiği posta kutusuna yollamasını istedi. Ben sana tamamıyla inanıyorum. Bizim yönümüzden güvenirliğinde bir sorun yok. Ancak sen de takdir edersin ki bu aşamada faaliyete devam etmek hem seni hem de operasyonu tehlikeye atabilir. Seni bir müddet dinlendirmemiz lazım. Bence hiçbir şey düşünme ve imkan yaratabilirsen evlen. Biz de yardımcı oluruz. Çalılığa atılan çanta konusu da bizim için çok önemli. Zira yakın tarihe kadar çantayı orada gördük. Çantanın 7 Kasım tarihinde bulunduğu ve içindekilerin alınıp tespit edildikten sonra oraya koyan kişinin tekrar gelip alabileceği varsayımından hareketle yerine bırakılarak beklemeye geçildiği veya ikinci bir şık olarak çantanın bilinmeyen kişiler tarafından bulunduktan sonra içindeki susturuculu tabancanın alınıp diğer malzemenin aynı yere bırakılıp polise haber verildiği şeklinde bir yoruma vardık. Diğer bir yaklaşım, silahın her iki şekilde de polisin eline geçtiği fakat herhangi bir sebeple olayın kapatılması ve silahın hiçbir suçlamaya iştirak ettirilmemesi kararı alındığı diye konuştu. Gümrükçü Tayfun'a hediyeler getirmişti. 3'er adet elbise, gömlek, pantolon ve tişört, 2 çift ayakkabı, ayrıca $1000 kadar cep harçlığı da verdi. Mete Bey'in bu manzara karşısında canı sıkılmış, bir eziklik hissetmişti. Daha önce istekte bulunduğu ve seyahat tarihi belli olduğu halde karargâhtan tahsisat çıkmamıştı. İstanbul'a döner dönmez raporunu yazarken bu hususa değindi. Üzülerek ifade etmek isterim ki gidişim çok önceden belli olduğu halde Tayfun'a hiçbir yardım yapılmamıştır. Tayfun'un hapse girip çıktığı şu ana kadar geçen 8 aylık sürede kendisine avukat masrafı olarak 2000 Deutschmark tutarında bir para ödenmiş. Ufuk tarafından 1500 Deutschmark daha gönderilmesi sağlanmıştır. Bu seyahatimde gümrükçü bana 2700 kilometrelik bir güzergahta refakat etmiş ve bir sefer dahi benzin parası ödetmemiştir. Parasal konudaki koordinesizlik maalesef halen devam etmektedir. Bir devlet temsilcisi ve operasyon yöneticisi olarak bu tarz konulara muhatap olmak beni üzmektedir. Üzülerek belirtmek isterim ki gerek Ufuk gerekse Tayfun'la vaki bütün görüşmelerimde muhatap olduğum tek ilgisizlik maddi konulardadır. Kendimi adadığım bu devlet görevinin böylesine basit bir işlevden dolayı karşımızdaki fedakar, kendini adamış, hayatını ortaya koymuş bu gönüllü grubu nezdinde ilgisizlikle yorumlanabileceği ve büyük görev ve hizmet anlayışı ile şuurunun zedelenebileceğinden endişe duymaktayım. 7. ayrımın sonu. Sayfa 95.